Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugünkü mevzumuz, harem bölgesinde de olsa, ihramlıyken de olsa, öldürülebilecek olan, öldürülmesine izin verilen bazı zararlı hayvanlarla ilgili bölüm. Buhari, Bed'ül Halk 16. babta. Bunların bir kısmına Efendimiz fasık ismini veriyor bu hayvanlar. Fasık, yoldan çıkan, günah hesaplanan, zararlı olan, yanlış iş yapan manasında. Bu hayvanlar da normal hayvan fıtratının dışında böyle zararlı olan hayvanlar olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara fasık ismini vermiş, fasıkçık ismini vermiş. Bunlardan şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 5 fasık hayvan türü vardır ki bunlar harem içinde öldürülebilirler. Haremde. Harem bölgesi Mekke'nin etrafını saran bir bölge. O bölgede ot koparmak, ağaç kesmek, hayvan öldürmek, avlamak. Bunlar yasak. İhramlıyken de bunları yapmak yasak. Bunların cezası var ama bu hayvanlar olursa zararlı olabilecek. Bunlar öldürülebilir deniyor. Bunlar nedir? Fare. Fare zararlı bir hayvandır. Bazen zehirli de olabilir. Onun için fare öldürülebilir, izin verilmiş. Akrep zaten zehirli bir hayvan. Çaylak, karga ve her yırtıcı, yaralayıcı köpek. Kuduz köpek. Kuduz olmuş köpekler. Karga, çaylak. Bunlar diğer rivayetlerde yılan falan zehirli hayvanlarda ilave ediliyor. Bu şekilde bu insana zarar verebilecek hayvanlar öldürülür. Namazdayken bile insan bunu görse, üzerine doğru bir akrebin geldiğini, bir yılanın geldiğini öldürebilir. Kendisini korumak için böyle yaratılmış bu. Bu hayvanlar insanlara düşman olarak yaratılmış. Böyle kuru bir işte hayvanseverlikle, böyle boş laflarla hareket etmeye gerek yok. Öldürülebilecek hayvanlar zararlıysa öldürmek gerekiyor. Değilse onları sevmek, merhamet etmek, şefkat etmek gerekiyor. Hatta bunlara öldürürken de şefkat davranmayı Efendimiz öğretiyor. Yani bunları acı çektirmeden hızlı bir şekilde tek vuruşta öldürmenin daha faziletli olduğunu bildiriyor. Bazı hayvanseverler çıkıyor işte her şeye böyle sanki sevecen yaklaşıyormuş gibi. Bunu da belki garip görebilir ama öbür taraftan insanı öldürmekten çekinmiyor. Hayvanı koruyor, insanı öldürüyor. Bu tür böyle bir İslami olmayan bir hayvanseverlik de var günümüzde. Bir insanseverlik, hümanizm var. Ama bunlar İslami değil. İslami ölçüler bunların hepsinin dışında kendine has, kendine özgü bir yapısı vardır, özelliği vardır. İnsan nasıl sevilir, nerede sevilir, insana nerede kızılır, nerede buğz edilir. Diğerleri cilalı, göz boyayıcı ifadeler. Onlar üst taraftan sever görünür, alt taraftan toplu katliamlar yapıyor. Hiç vicdanı sızlamıyor. Onun için biz her hususta, her konuda İslami bakış açısına göre hareket ederiz. Yani şöyle diyemeyiz. Ya hümanizm, batıda hümanizm var, insanseverlik. Ya İslam'da var, demek ki İslam'da hümanizm var. Biz de hümanistiz falan gibi böyle bir düşünceye sahip olmamız bizi yanlış yerlere, yanlış noktalara götürebilir. Bazı yerlerde uyuşmaz. Kanı uyuşmazlığı olan yerler olur. Orada yanlış şeyler yapılabilir. İslam'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hiçbir akıma, hiçbir fikri, ideolojiye ihtiyacı yok. Her hususta kendine özgü hükümleri var. Kendine özgü bakış açısı var. Eksik bıraktığı bir yer yok. Yetişemediği bir alan yok. Onun için biz İslam'ı güzel öğrenirsek her alanda bakış açımızı düzgün bir şekilde ayarlayabiliriz. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 hayvanın, zararlı hayvanın öldürülebileceğini ifade ediyor zarar vereceği zaman. Ama kaçıyor, gidiyor, bize uzaklaşıyorsa onun da peşinden koşmaya gerek yok. Diğer rivayette yeryüzünde gezen hayvanlardan 5 nevi vardır ki her kim bunları ihramlı olduğu halde öldürürse üzerine günah olmaz. Normalde ihramlı öldürse cezası varken bu hayvanlara ceza gerekmez. Akrep, fare, yaralayıcı kuduz köpek, karga ve çaylak. Bunlar demek ki ihramlıyken de öldürülebileceği izin verilen hayvanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yiyecek içecek kaplarının üzerlerini örtünüz. Su kırbalarının ağız iplerini bağlayınız. Bütün kapları arkalarından kapayınız. Demek ki örtmek yiyecekleri, içecekleri, evin kapılarını örtmek esas. Bazı şeylerin kapalı olması gerekiyor, bazı şeylerin açık olması gerekiyor. Demek ki bunlar kapalı olması gereken şeyler. Yiyecekler açıkta durmasın diyor Efendimiz. Su kapları açıkta durmasın, evlerin kapıları açık durmasın, örtsün, örtülsün. İçinde mahremiyet var içeride. Ve bunlar her birisi örtülürken de Bismillah diyerek örtülmesi gerekiyor. Allah'ın adıyla Bismillah diyerek örtülürse bizim görmediğimiz cinler, şeytanlar, diğer varlıklar onlara girmeye başaramazlar, giremezler. Yemek kapına giremez, zarar veremez. Su kabına zarar veremez, giremez. Orada hastalık oluşturamaz. Evlere giremez. Ama besmelesiz kapatılırsa böyle bir garanti yok. Yatsı vakti çocuklarınızı dışarıda hareketten men edip eve toplayınız. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gece karanlığı basarken, akşam karanlığı esnasında çocuklarınızı evinizde toplayın, dışarıda durulmasınlar. Niçin? Çünkü cinlerin ve fe innelil cinni intişaran ve hatfeten. O esnada cinler yayılırlar, yeryüzüne yayılma vakitleridir. Onların ayak altında kalmasın, çiğnenmesin çocuklar ve kapma, cinlerin kapıp kaçma durumları vardır. Bu esnada süratle kapmaları vardır. Böyle bir zarara uğramasınlar. Çünkü çocuklar dua bilmeyebilir. Dua okumasını aklına getirmeyebilir. Oyun derdiyle. Oyuna dalmıştır. Kendisini koruyacak dualardan, zikirlerden mahrumdur. Onlar aklına gelmez ve zarar görebilir. Akıllı üstü insanlar, büyük insanlar ise onlar sabah evden çıktığında, akşam olduğunda gereken duaları okurlar, tedbirleri alırlar. Manevi koruma altında olurlar. Abdestli çıkarlar. Bunlar hepsi manevi korumadır hakikaten. Abdestli olması insanın Bismillah diyerek çıkması, çıktığında işte Efendimizin öğrettiği duaları okuması, Allah'a sığınması, sabah akşam Allah'a sığınacak duaları okuması, bunlar insanın manevi zırhlarıdır. Bunları akıllı uslu insanlar yaparlar. Ama çocuklar bunu yapamadığı için çocukları bu esnada bilhassa çok şeytanla cinlerin yoğun bir şekilde yayıldığı yeryüzüne o saatlerde, akşam karanlığının bastığı ilk saatlerde eve toplamak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Uyku esnasında kandilleri söndürünüz. Kandil, ocak gibi böyle mangal gibi dışta yanan bir ateş varsa, dışarıda yanan bir ateş, yangın çıkarabilecek kolaylıkla onları diyor uyurken söndürünür Efendimiz. Bu hakikaten ne kadar tedbirli olduğunu gösteriyor Efendimizin. Büyük bir tedbir. İnsan uyuduğunda hiçbir şeyden haberi olmaz. O ateşten bir kıvılcım sıçrar, üzerine bir şey düşer, devrilir, işte zelzele olur, sallanır, düşer. Çeşitli sebeplerle yangın çıkabilir. Onun için kendi başına ateşi yanar vaziyette bırakmamak gerekiyor. Başında bir insan, uyanık bir insan yoksa uyurken bunları söndürünüz diyor Efendimiz. Bir sebep daha gösteriyor. Çünkü fasıkçık, yani fare, bazen yanan fitil çeker de ev halkını yakar. Kandil yanarken fare gelir, tutar fitili, çeker, ateşi yere değirir, yangın çıkmasına sebep olur. Veya kandil devirir veya mumsa mumu devirir. Bir şekilde ateşin yanacak bir şeyle temas etmesini sağlar. Böyle olunca da yangın çıkar. Demek ki farelerin bu tür sıkıntılar da olabilir. Belki bugün farelerin elektrik kablolarıyla ilgili bir sıkıntı çıkarması da mümkün olabilir. Elektrik kablolarını kemirmesi, birbirine değirmesi gibi sıkıntılar da olabilir. Onun için bunları da dikkatli etmek gerekiyor. Onu da göz ardı etmeyip akılda tutmak gerekiyor. Bu sebeple farelere karşı evde tedbir almamızı istiyor Efendimiz. Yangın olmadan önce yangının tedbirini almayı burada tavsiye ediyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, genç yaşta Müslüman olan ilk Müslümanlardan, Kur'an-ı Kerim hafızı, büyük alim, her İslami ilmin her dalında büyük alim olan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mina'daki bir mağarada bulunuyorduk. Mina'da bir mağarada. O sırada Vel Mürselat-ı Urfe suresi indi. Mürselat suresi nazil oldu Peygamber Efendimiz'e. Bizler de o sureyi Resulullah Efendimizin ağzından taze taze almaya çalışıyorduk. O mağara bugün de varmış. Gerçi hacıları uzak tutuyorlar, ziyaretten yaklaştırmak istemiyor oradaki yönetim. Ancak Mürselat Mağarası diye bilinen bir mağaraymış bu. Mina'da bugün de Mürselat suresi nazil olduğu için bu ismi almış. Mürselat Mağarası diye. Vahyin indiği yerlerden birisi orası demek ki. Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği, Efendimiz'e Kur'an'dan bir sureyi vahyettiği ve Abdullah İbni Mesud ve diğer sahabiler de hemen taze taze Efendimiz'den o vahiy hali geçtikten sonra o sureyi alıyorlar. Ansızın bir yılan kendi yuvasından çıkıverdi diyor. Mağaranın içinde yılan çıkıverdi. Biz hemen onu öldürmeye davrandık. Fakat yılan bizim önümüze geçti ve yuvasına girdi. Yılan hızlı davrandı, koştu, yuvasına girdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz nasıl yılanın şerrinden korunduysanız o da sizin şerrinizden korundu buyurdu. Bırakın artık peşini diyor. Yılan sizden kurtuldu, siz de ondan kurtuldunuz. Böylece kimse zarar görmemiş oldu. Demek ki burada harem bölgesine dahil oluyor Mina. Orada yılanın da öldürülebileceği, biraz önce 5 hayvana ilaveten yılanından da onlardan biri olduğunu görmüş olduk burada. Hatta bazı rivayetlerde Efendimiz yılanı öldürün diye emrediyor. Sonra o kaçınca bırakın artık. O sizden korundu, siz de ondan korundunuz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Bir kadın dünyada bir kediyi bağlayıp hapsetmiş, onu yedirmemiş ve onu yerin haşerelerinden yemesi için de salıvermemiş olduğundan ötürü cehenneme girmiştir. Daha dünya hayatındayken bir kediyi bağlamış kadın. Ona yemek vermemiş, kızmış demek ki, öfkelenmiş, kendisi vermemiş. Dışarı gidip kedinin kendiliğinden haşeralardan bir şeyler bulup yemesine de engel olmuş. Böylece açlıktan ölmesine sebep olmuş. Bu bir merhametsizlik göstergesi hakikaten. Bir dilsiz hayvanın, iradesiz, akılsız bir hayvanın böyle yanlış bir şey yapmış olabilir. Çünkü akıl yok onda. Sorumlu değil hayvan. Yani hayvanlar yanlış bir iş yapsalar, zarar verseler onlar cezalandırılması gerekmez. Çünkü sorumlu değiller. Akıllı değiller. Böyle bir hayvanı sanki akıllı bir insanmış muamelesi yaparak cezalandırmaya çalışmak ve aşırı ağır bir ceza vermek, ölümüne sebep olmak, aç bırakmak büyük bir merhametsizlik göstergesi olduğu için Cenab-ı Hak da o merhametsiz insanı cehenneme atıyor. Bu tabii ki imanı varsa bu günaha kadar cehennemde yandıktan sonra oradan kurtulabilir, çıkabilir Allah'ın rahmetiyle. Ama iman yoksa zaten ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Ama böyle bir merhametsizliğin, hayvanlara yapılan böyle bir merhametsizliğin insanı cehenneme götürebileceğini buradan anlıyoruz. Ona göre dikkat etmek gerekiyor. Hele köylerde hayvanlarla haşır neşir olan insanların hayvanlara karşı daha merhametli davranması, daha bu hadis-i şerifi hatırlayarak şefkatle muamele etmesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Peygamberlerden biri önceki dönemlerde bir ağaç altına indi, konakladı. Akabinde onu bir karınca ısırdı. Orada otururken bir karınca, bazı büyük karıncalar olur, can acıtacak şekilde ısırırlar. Küçüklerin ısırması pek hissedilmez ama bazı türler vardır ki onlar hissettirirler hakikaten, insanı rahatsız ederler. Peygamber eşyalarının hazırlanmasını emretti. Eşyalar ağacın altından çıkarıldı. Sonra karınca evinin yakılmasını emretti ve ateşle yakıldı. Demek ki çok rahatsız etmiş. Peygamber de kızarak o karınca yuvasını yakmış. Bunun üzerine Allah Teala o peygambere o ısıran tek karıncayı yaksaydın ya diye vahyetti. Veya şöyle de tercüme edilebilir bu. Seni ısıran bir karıncaydı, sen bütün yuvayı yaktın. Bu nasıl bir haksızlık, fazla ceza, aşırı bir ceza olarak, hatta bir karınca bile belki yakmak doğru değil. Ama bütün bir ümmeti, bütün bir yuvayı yaktın diye Cenab-ı Hak vahyediyor peygamberine. Bu da o peygamberden olan bir zelle oluyor. Zelle, peygamberlerin küçük hataları bir zelle oluyor ve o da düzeltiliyor. Peygamberler zelle üzere, hata üzere bırakılmazlar. Düzeltilirler yoksa çünkü insanlar ondan hüküm çıkarır. Eğer Cenab-ı Hak bu peygamberin yaptığı bu hareketi düzeltmeseydi, o zaman derdik ki demek ki peygamber bir karınca yuvası yaktığına göre demek ki olabiliyormuş, bu doğruymuş. Biz de öyle yapabiliriz gibi bir hüküm çıkarabilirdik. Ama Cenab-ı Hak düzelttiği için onun zelli olduğu anlaşılıyor ve ondan insanlar hüküm çıkarmıyorlar. Buhari Bedül Halk 17. babda sizden birinizin içeceğine veya sulu yemeğine sinek düşerse o diyor sineği iyice batırsın, ondan sonra çıkarsın. Çünkü sineğin iki kanadının birinde hastalık, birinde de şifa vardır. Bab başlığı böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden birinizin içeceği içine sinek düştüğü zaman o kişi sineğin her tarafını batırsın, sonra onu çıkarsın, atsın. Çünkü sineğin iki kanadının birinde hastalık, diğerinde şifa vardır. Bu 15-20 sene önce çok tartışılan hadislerden birisiydi. Böyle bir hadis olabilir, olamaz. Bizim peygamberimiz böyle şey söyleyemez. Böyle bir saçmalıktır. Sinek zaten düşmüş, hemen çıkarıp atmak lazım. İyice batırmak akla uygun değil, mantığa uygun değil gibi pek çok insanlar böyle konuşur, tartışırlardı. Ama bu hadis-i şerif Buhari'de geçen sahih hadislerden birisi. Mısırlı Mahmud Kemal ve Muhammed Abdülmümin Hüseyin adlarındaki iki doktorun bu sinek hadisi hakkında bir araştırma yazıları mevcut. Onlar bir araştırma yapmışlar. Bu araştırma yazısını da içine alan bir tetkik yazısının sonuç kısmını özetle burada nakledelim. Onlar uzunca tetkik etmişler. Diyorlar ki hülasa bütün bu izahlardan anlaşılır ki bir sinek pisliklere konar, ayaklarıyla hastalık yapan mikroplar taşır. Sinekte mikroplar vardır. İki, ondan sonra gelir yiyecek ve içeceklere konar, ayağındaki mikroplar bu yiyecekler ve içeceklere bulaşır. İkincisi de bu. Yani en güzeli önceki hadis-i şeriflerde okuduğumuz üzere su kaplarını örtmek, yiyecek kaplarını örtmek, açık bırakmamak. Ama olabilir ki bir arada gelip sinek de içine düşerse Efendimizin tavsiyesi sineği iyice batırdıktan sonra çıkarmaktır. O panzehirini de bıraksın. 3. Yiyecek ve içeceklere konan sinek bunların içine iyice daldırılmadan atılırsa sineğin konduğu yerde mikroplar kalır. Mikroplar iner ayaklarından önce ama panzehiri inmez. Bunları yiyen veya içen kimse bilmeyerek kendi vücudundan bu mikropları almış olur. 4. Fakat sinek daldırılırsa, iyice suyun içine daldırılır veya sulu yemeğin içerisine daldırılırsa ne olur? Sinek daldırılırsa bu daldırma hareketi sineğin vücudunda bulunan mantar hücresine basınç yapar. İçindeki tohumları ve sıvıyı sıkıştırır. Bu sıkışma neticesinde hücre patlar, hücre içinden mikropları öldüren enzimler çıkar. Demek ki böyle bir hücre içerisinde duruyor bu panzehir. İyice daldırınca o basınç ile o patlayarak o panzehir çıkıyor. Bunlar sineğin taşıdığı mikroplara saldırır, onları öldürür. Bu surette yiyecek ve içecekler hastalık yapan mikroplardan temizlenmiş olur. Bunu yani ancak son asırda keşfedebilir insanlar. Bu daha önce bunu nasıl bilecekti insanlar? Sineğin içerisinde böyle bir panzehir olduğunu, böyle bir kimyevi olarak gelişmiş bir ilim olmadığı için. Bunu ancak işte Cenab-ı Hak peygamberimize bildiriyor. Peygamber Efendimiz de bize haber veriyor ümmetine. Böyle yapın diyor. İman edenler kazanıyor. İnkar edenler de kaybetmiş oluyor. Beşincisi, alimler yiyecek ve içeceklere konan sineğin karnından taşıdığı hastalığın devasının çıkması için daldırılmasını emreden Peygamber Efendimizin hadisini bu suretle tefsir etmiş oluyorlar. Bundan anlaşılıyor ki modern ilim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiğini doğrulamıştır. Bu da bu ilmi tetkiklerin neticesinde yazılan 5 madde. Demek ki bu da ispat edilmiş bu hadis-i şerifte son zamanlarda ispat edilmiş ilmi mucizelerden birisi. İlmi mucizeler Kur'an-ı Kerim'le ilgili olabiliyor. Ayet-i kerimelerin bildirdiği şeyler daha sonra keşfediliyor. Hadis-i şeriflerle ilgili olabiliyor. Efendimizin, Peygamber Efendimizin bildirdiği hususlar daha sonra keşfedilebiliyor. Bütün bunlar gaybla ilgili hususlar. Gaybla ilgili bilgileri de ancak vahiy ile öğrenebiliriz. Kur'an'da Allah'ın vahyidir. Sünnette Cenab-ı Hak tarafından gelen, peygamberimize bildirilen vahiydir. İki değişik, iki farklı tür vahyin iki türüdür. Vahiy metluv ve vahiy gayrimetluv veya vahiy beyan da deniyor sünnete. Kur'an'ı beyan eden, açıklayan vahiy. Sümme inne aleyne beyane buyuruyor. Abese suresinde Cenab-ı Hak, biz bu Kur'an'ı indireceğiz. Senin hafızanda toplayacağız. Sana ezberleteceğiz. Ve onu sonra da beyan edeceğiz buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın peygamberimize vahyedilmesi ve sonra beyan edilmesi Cenab-ı Hakk'ın garanti altına aldığı, peygamberimize garanti verdiği hususlardandır. Ve bu bilgiler de bize vahiy yoluyla gelmiş oluyor. Tabii ki sünnetin her noktası vahiy değil. Bunu da ifade etmek lazım. Bu durumda peygamberimizin ağzından çıkan her söz vahiy midir? Değildir. Peygamberimizin günlük konuşmaları da vardır. Kendi yorumları da olur bazen. Kendi içtihatları da olur. Bunları ayırmak da tabii ki bir ilim işidir. Bunları da alimlerimiz ayırıyor. Hangisi vahiydir, hangisi Efendimizin kendi görüşü, içtihadı olabilir. Bu hususta net olanlar var. Net olmayan hadisler de var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Fahişe bir kadın Allah tarafından mağfiret olunmuştur. Şöyle ki, günün birinde o fahişe kadın suya yakın ve duvarı örülmedik bir kuyu başında bir köpeğe rastlamıştır. Bir kuyuda, duvarda örülmüş, muntazam bir kuyu değil yani, bir çukur gibi bir şey. Köpek susuzluktan dilini sarkıtıyor. Hatta bazı rivayetlerde toprağı yalıyormuş. Toprağın böyle eşip nemli kısımlarını yalayarak su bulmaya çalışıyor köpek. Biraz kendisini serinletmeye çalışıyor. Susuzluk onu öldürmeye yaklaştırmış bulunuyordu. Ölüme yaklaşmış susuzluktan. Kadın hemen ayağından edeğini, ayakkabısını çıkarmış ve onu başının yaşmağıyla sıkıca bağlayarak kuyuya sarkıtmış, başörtüsüyle bağlamış ayakkabısını. Kuyuya sarkıtmış ve kuyudan o köpek için su çıkarmıştır. Bu yaptığı sulama sebebiyle o fahişe kadın mağfiret olunmuştur. Biraz önce gördük, kediye hapseden merhametsiz bir kadın cehenneme gitmişti. Burada günahkar, büyük günah işlemiş bir kadın merhamet ediyor. Köpeğin susuzluğunu, o su çıkarıyor kuyudan, suluyor. O sebeple Cenab-ı Hak onun günahını affediyor, ona merhamet ediyor. Onu temiz bir şekilde cennetine koymuş oluyor. Tabii ki imanlı olduğu için, imanı olduğu için affedilmesi Cenab-ı Hakk'ın elinde. Cenab-ı Hak onu affediyor ve cennetine koyuyor. Bu rivayet iki türlü, bir erkek olarak da geliyor. Demek ki iki farklı olay. Bir erkek de kuyuya inmiş, kendisi su içmiş, çıkıyor. Tam bakıyor ki köpek susuz bir vaziyette. Tekrar iniyor. Ayakkabısıyla dolduruyor. Ağzını alarak ayakkabısını. Suyu çıkarıyor ve o köpeği suluyor. O da mağfiret ediliyor. İki farklı hadise demek ki. Bir kadın, bir de erkek. Bir de bunun zıttı olan bir kadın kediyi hapsettiği için cehenneme atılıyor. Üç hadise var demek ki. İki kadın, bir erkek. İki kadın, birisi merhametli, birisi merhametsiz. Diğer de erkek, sadece merhamet gösterdiği anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlarla ilgili farklı bir konuyu da bize hatırlatıyor burada. Zeyd ibn-i Sehil radıyallahu anh'dan haber verildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Melekler içinde köpek ve suret bulunan bir eve girmezler. Demek ki bir hususiyet daha bildiriliyor. Tabiat kanunları deniyor. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlardan birisi de bu. Bu kanunu da bilmek, ona göre hareket etmek gerekiyor. Köpekler necis kabul edilmiş varlıklar. Melekler ise necis, pis olan yerlere girmez. Temiz olan yerlerde bulunurlar. Temiz varlıklara yakın olurlar. Pis varlıklardan uzak dururlar. Onun için melekler köpek olan bir yere girmezler. Bir de suret olan. Suret nedir? Üç boyutlu resim. İşte put gibi, büst gibi üç boyutlu olan resim. Canlı resminin olduğu şeye suret deniyor. Veya elle çizilmiş canlı resmi. Canlı resminin üç boyutlu olması put şeklinde veya elle çizilmiş olması sanat olarak. Canlı resmi ise eğer bu. Bunların yanına da melek gelmiyor. Sebebi de bunun yasaklanmış olması. İslam bu sureti yasaklıyor. Çünkü insanlarda, suret yapan insanlarda bir iddia var adeta. Biz de böyle bir varlık adeta yaratıyoruz gibi. İşte ressamlarda öyle bir hava vardır. Nasıl çok güzel benzetmişim, aslında çok uygun olmuş gibi böyle bir gurura, kibire kapılırlar. Canlı resmi yaptıkları zaman bir de üç boyutlu heykeltıraşların yaptıkları o heykeller, bunlar yaratmaya bir boy ölçüşme, bir iddia taşıdıkları için, bir de putçuluğa zemin hazırladıkları için, putçuluğa, puta tapan insanlara zemin hazırlıkları için. Ya o putçuluk eskiden kalmış, şimdi artık o olmaz diyemiyoruz. Çünkü bugün hakikaten yüz binlerce insan, hatta yüz milyonlarca insanın ineğe taptığını, putlara taptığını, değişik varlıklara taptığını, işte fareye tapan insanlar, yılana tapan insanlar, değişik değişik. Bugün hepsi mevcut yeryüzünde. Az bir araştırmayla, yani her insan, yani bizim düşündüğümüz manada bir böyle zihni gelişmişliğe, meleke sahip olamayabiliyor. Olsa bile insan aciz bir varlık hakikaten. Çeşitli sebeplerle, nefsin, şeytanın aldatmasıyla aldanabiliyor. Yani bu kadar insan, yüz milyonlarca insan nasıl aldanıp da bir ineğe tapabiliyor, bir yılana tapabiliyor, ilah diye değişik varlıklara tapabiliyor. Demek ki bugün de olabiliyor bunlar. Bununla engel olmak için İslam sureti yasaklamış, resmi yasaklamış. Onun için de suret bulunan yere meleklerin girmediği haber veriliyor. Burada bir yine rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlar köpeklerin öldürülmesini emretmiş. Daha sonra ise bunu nesedilmiş, bu hüküm değiştiriliyor. Öldürülmesi gerekmiyor ama evin içerisine alınmasın. Şart, yani bunlar zaruri miktarda kullanılsın. Köpekler bekçi köpeği, evde bekçilik yapan köpek, ziraat köpeği ve hayvan köpeği, hayvan çobanlara lazım olan köpek, bunlara müsaade edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş bu konuda. Her kim yanında köpek tutarsa her gün o kimsenin amelinden bir kırat eksilir. Ancak o köpek ziraat köpeği veya koyun köpeği ise eksilmez. Yani bu işe yarayan, ziraatta kullanan, demek ki tarlada bekçilik yapan köpekler varmış. Şimdi var mı bilmiyorum. Hayvan köpekleri var, koyun köpekleri, çobanların kullandığı. Bir de evlerde bekçi olan, zaruri ihtiyaç olduğu anda, ihtiyaç dışında zaruri olmadığı halde köpek besleyen insanların sevaplarından eksilir her gün diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü meleklerin uzaklaştığı bir varlık olduğu için. Yine Efendimiz şöyle buyurmuş. Her kim kendisine ikincilik ve hayvan bekçiliği yönünden bir fayda vermeyen bir köpek edinirse, lüzumsuz yere, boş yere bir köpek edinirse, her gün o kimsenin amelinden, sevabından bir kırat eksilir. Bunlar hakikaten olur. Akrabalarımızdan bazılarının evlerinde köpek olur bahçelerinde. Onların evine ziyarete gitmek istersin. Akrabana bir işin olur. Eve girmek bir korkulu rüya gibidir yani. Köpek saldırır mı, saldırmaz mı, sesini işitirebilecek misin, zili duyarlar mı, duymazlar mı diye. Pek çok sıkıntılı hakikaten. Hatta misafirperverlik açısından da bakıyor alimlerimiz. Diyorlar ki misafir seven insanın evinde köpek olmaz. Çünkü misafir rahat girip çıkamaz. Misafirin rahat girip çıkabilmesi için evinde lüzumsuz yere köpek tutmaması gerekiyor. Zaruri değilse yani. Ama zaruri olur, ev ıssız bir yerde olur. Hırsızlardan korumak için, ne bileyim düşmanından korumak için farklı sebepler olabilir. İhtiyaçsa o zaman kapıya, evin dışına bir köpek bağlanabilir bekçi olarak. Ama bunun dışında gereksiz yere köpek tutmak, insanları rahatsız etmek manasına gelir. Çoğu insan, insanların çoğu hakikaten köpekten rahatsız olur. Korkarlar yani, ısırır mı ısırmaz mı diye. Bu sebeple Efendimiz de lüzumsuz yere köpek edinirse her gün o kimsenin amelinden bir kırat eksilir buyuruyor. Sahip Süfyan bin Ebu Züheyre, sen hakikaten bu hadisi Resulullah'tan işittin mi diye soruyor raviye. O da evet, şu kıblenin sahibine yemin ederim diyerek rivayetini yemin ile kuvvetlendirdi. Bu rivayette hadis usulü noktasından şu özellikleri görüyoruz. Bu rivayetin ravilerin işitmesine dayanması. Raviler işitiyor. İlk ravinin rivayetini yeminle teyit etmiş bulunması. Böyle hakikaten raviler bu konuda titizler hadis alırken. Zaman zaman sağlama almak için sağlama yapıyor, yemin ettiriyor, tekrar soruyor, başkasına da soruyor. Bu şekilde üç sahabinin sahabiden rivayet etmiş olmasıdır. Bir sahabi diğer sahabiden rivayet etmiş. Sa'id bin Yezid'in Şenue kabilesine olan Süfyan bin Ebi Züheyr'den rivayetidir. Bunların ikisi de sahabidir. Sa'id küçük sahabilerdendir. Onun babası da sahabidir. Bu tür hadis usulünün de hadis ilminde farklı konuları vardır kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızı da burada bitirmiş olduk. Kitabı Bed'il Halk, Yaratılışın Başlangıcı kitabını da böylece bitirmiş olduk. Yeni bir bölümle inşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.